Ayrım 3.
Öte yandan bugüne kadar sözleşmelere katılan devletlerin listesine bir göz atıldığında ve bunların arasında örneğin Bulgaristan, Irak, İran, Libya, Moğolistan, Peru, Senegal, Şili, Uruguay, Ürdün, Venezuela gibi ülkelerin isimlerine rastlandığında ister istemez şu soru akla gelecektir. Acaba bu ülkelerde insan hakları bizde olduğundan daha geniş ve daha etkin bir biçimde mi sağlanmaktadır? Bilinen gerçekler ve olgular karşısında bu soruya herhalde evet diye karşılık verilemez. O halde, kısacası Türkiye'nin uluslararası insan hakları sözleşmelerine şimdilik hiç değilse ilk kademede, yani sadece belirli aralıklarla gelişme raporları verilmesi yükümlülüğünü öngören düzeyde katılmasında hiçbir sakınca olmadığı gibi, bunun en azından insan haklarına inanç ve bağlılık konusunda başka ülkelerden geri kalmadığını göstermesi yönünden uluslararası forumlarda saygınlığı artırıcı bir etken olacağı da düşünülebilir. Dipnot, zaten kişisel ve siyasal haklarla ilgili sözleşmeyi onaylayan devletlerin büyük çoğunluğu denetim prosedürüne sadece bu düzeyde katılmış bulunuyorlar. Kişisel başvurma hakkını düzenleyen ek protokolü onaylayan ülkelerin sayısı çok daha azdır. Devletler arası başvurma ile ilgili özel hükmü kabul edenlerin sayısı ise daha da azdır. Birleşmiş Milletler'ce uzun çalışmalar sonunda gerçekleştirilen ikiz sözleşmelerin uluslararası alanda insan haklarının sağlanmasında ve korunmasında ne ölçüde etkili olacağını bize zaman gösterecektir. İleride olumlu gelişmelerin kendini gösterebilmesi, her şeyden önce taraf devletlerin soyut bir iyi niyet gösterisi havasından çıkarak belirlenen hedefler yönünde somut ve inançlı adımlar atmalarına bağlı görünmektedir. Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen insan hakları ile ilgili diğer belgeler. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile genel kapsamlı iki ana sözleşmenin dışında Birleşmiş Milletler çatısı altında sürdürülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar daha başka çeşitli belgelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Kimisi bildiri, kimisi karar veya protokol, kimisi de hukuken bağlayıcı sözleşme niteliğinde olan ve insan haklarının değişik yönlerine ilişkin belirli konuları içeren bu belgelerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz. A. Savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara ilişkin olanlar. Soykırımı, jenosit suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme. Yürürlüğe girişi 12 Ocak 1951. Savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların zaman aşımından yararlandırılmamasına ilişkin sözleşme. Yürürlüğe girişi 11 Kasım 1970. B. İşkenceye ve keyfi tutuklamaya ilişkin olanlar. Bütün kişilerin işkenceden ve başka zalimce, insanlık dışı ve küçültücü ceza ve muameleden korunmasına ilişkin bildiri. 9 Aralık 1975 Genel Kurul Kararı. Tutuklulara karşı davranışın asgari standart kuralları, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in 31 Temmuz 1957 ve 13 Mayıs 1977 tarihli kararları. İşkenceye ve başka zalimce, insanlık dışı ve küçültücü ceza ve muameleye karşı sözleşme. Yürürlüğe girişi 26 Haziran 1987. C. Kölelik ve angaryaya ilişkin olanlar. Köleliğe ilişkin sözleşme 25 Eylül 1926 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan bu sözleşme daha sonra Birleşmiş Milletler'ce bir protokolle değiştirilmiş ve yeni metin 7 Temmuz 1955'te yürürlüğe girmiştir. Köleliğin, köle ticaretinin ve köleliğe benzer kurum ve uygulamaların kaldırılmasına ilişkin ek sözleşme. Yürürlüğe girişi 30 Nisan 1957. Kişilerin alışveriş konusu edilmesini ve başkasının fuhuşunu sömürmeyi yasaklamaya ilişkin sözleşme. Yürürlüğe girişi 25 Temmuz 1951. Angarya'nın kaldırılmasına ilişkin sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü'nce kabul edilerek 17 Ocak 1959'da yürürlüğe girmiştir. Ç. İnsanlar arasında ayrım gözetilmesini önlemeye yönelik olanlar. Her çeşit ırk ayrımının ortadan kaldırılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Bildirisi. 20 Kasım 1963 tarihli Genel Kurul Kararı. Her çeşit ırk ayrımının ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme. Yürürlüğe girişi 4 Ocak 1969. Apartheid, Güney Afrika'daki aşırı ırk ayrımı suçunun ortadan kaldırılmasına ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme. Yürürlüğe girişi 18 Temmuz 1976. Kadınlara karşı her türlü ayrımın ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme. Yürürlüğe girişi 3 Eylül 1981. eğitim alanında ayrım gözetilmesine karşı sözleşme. UNESCO kaynaklı, yürürlüğe girişi 22 Mayıs 1962. D. Sosyal ve siyasal nitelikte olanlar. Sendika özgürlüğüne ve sendika hakkının korunmasına ilişkin sözleşme. Yürürlüğe girişi 4 Nisan 1950. Örgütlenme hakkına ve toplu pazarlığa ilişkin sözleşme. Yürürlüğe girişi 18 Temmuz 1951. İşçi temsilcilerin yönetime katılmasına ilişkin sözleşme. Yürürlüğe girişi 30 Haziran 1973. Kadının siyasal haklarına ilişkin sözleşme. Yürürlüğe girişi 7 Temmuz 1954. Çocuk hakları bildirisi 20 Kasım 1959 Genel Kurul kararı. Çocuk hakları sözleşmesi 2 Eylül 1990'da yürürlüğe girdi. E. Kendi kaderini belirleme hakkına ilişkin olanlar. Sömürge durumundaki ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesine ilişkin bildiri. 14 Aralık 1960 Genel Kurul kararı. Doğal kaynaklar üzerinde sürekli egemenlik konusunda karar. 14 Aralık 1962 Genel Kurul kararı. Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürütülen sürekli çalışmalar sonunda gün ışığına çıkan bu bildiri, karar ve sözleşmelerde yer alan bütün hedeflere dünya ölçüsünde ulaşılmış olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Bunlar hiç değilse bir bölümüyle hala ideal hedefler niteliğindedir. Ancak bugün için böyle de olsa yukarıda sayılan belgeleri insan haklarının evrenselliğe kavuşturulması yolunda atılmış önemli adımlar olarak değerlendirmemiz gerekir. 3. İnsan haklarının bölgesel düzeyde korunması. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1. Sözleşmenin hazırlanışı ve temel nitelikleri. İnsan haklarını uluslararası düzeyde güvenlik altına almak için Birleşmiş Milletler'deki çalışmalar daha devam ederken Avrupa Konseyi'ne üye olan devletler bu çalışmaların sonucunu beklemeksizin kendi aralarında harekete geçerek bir sözleşme hazırlamayı kararlaştırdılar. Bu kararın alınmasında başlıca etken sosyal ve siyasal sistemleri açısından çok renkli bir mozaik görünümü veren Birleşmiş Milletler üyeleri arasında mevcut görüş ayrılıkları yüzünden evrensel bildirinin ötesinde bir anlaşmaya varılabilmesi için daha bir hayli zaman geçmesi gerektiğinin açıkça belli olmasıydı. Oysa Avrupa Konseyi üyesi devletler bakımından böyle bir sorun söz konusu değildi. Çünkü konsey statüsünde de belirtildiği gibi bunların hepsi üyelik şartı olarak her gerçek demokrasinin kişi özgürlüğü, siyasal özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı olduğu inancını benimsiyorlar ve herkesin insan haklarından ve temel özgürlüklerinden yararlanması gerektiğini kabul ediyorlardı. Bu kavramlar üzerinde de herhangi bir anlayış farkı yoktu. Böylece ortak değerleri paylaşan ve Batı demokrasisi ilkelerine bağlılık yönünden ideolojik bütünlük içinde olan üye devletler bakımından kendi aralarında hukuken bağlayıcı nitelikte bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi zor olmamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, tam adıyla insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşme, Konsey üyesi devletlerin dışişleri bakanlarınca 4 Kasım 1950'de Roma'da imzalanmış ve 10 devletin onaylamasından sonra 3 Eylül 1953'te yürürlüğe girmiştir. Türkiye'de 10 Mart 1954'te kabul edilen bir kanunla sözleşmeyi onaylamış bulunmaktadır. Sözleşmeye taraf olan devletlerin sayısı geçen yıl içinde Finlandiya'nın ve son olarak da Macaristan'ın katılmasıyla bugün 24'e yükselmiş bulunuyor. Eski Doğu Bloku üyesi olan Macaristan'ın Avrupa'yı ikiye ayıran ideolojik duvarların yıkılmasından sonra Avrupa Konseyi üyeliğine kabul edilerek sözleşmeye katılışı Avrupa'nın bütünleşmesini simgelemesi bakımından anlamlıdır. Bu bütünleşme sürecinin öteki halkalarını oluşturmak üzere Polonya ile Çekoslovakya da sırada beklemektedirler. Sözleşmeye ek olarak değişik tarihlerde bugüne kadar kabul edilmiş 9 protokolden de ayrıca söz etmek gerekir. Bunlardan 1. 4. ve 7. protokoller asıl sözleşmede bulunmayan yeni bir takım hak ve özgürlükler getiriyor. 2. 3. 5. ve 8. protokoller sözleşme ile yaratılan organların yetki ve işleyişleri ile ilgili. 28 Nisan 1983'te konsey üyesi devletlerin imzasına açılan ve yeter sayıda devletin onaylamasından sonra bugün yürürlüğe girmiş bulunan 6. protokol ise yıllardan beri konseyin gündeminde yer alan bir konuyu sonuca bağlamakta ve önemli bir aşama olarak ölüm cezasını yasaklamaktadır. 1990 yılı Kasım ayında imzaya açılan ve henüz yürürlüğe girmemiş olan 9. protokol kişilere ve kişi topluluklarına halen sahip olmadıkları bir yetkiyi, komisyonca incelenmiş bir konuyu mahkeme önüne getirme yetkisini tanımaktadır. Türkiye bu protokollerden ilk 3'ü ile 5. ve 8. protokolleri onaylamış, diğerlerine katılmamıştır. bu konuya ileride tekrar döneceğiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ek protokollerde yer alan haklar listesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisindeki liste ile karşılaştırılacak olursa, arada iki bakımdan önemli fark bulunduğu görülür. Bir defa, sözleşmedeki liste kapsam bakımından Evrensel Bildirideki listeye göre daha dar tutulmuştur. Burada sadece klasik haklar diye anılan kişi hakları ile siyasal haklara yer verilmiş, sosyal ve ekonomik haklar hiç ele alınmamıştır. Bu kategoriye giren haklar ileride görüleceği gibi daha sonra 18 Ekim 1961'de Torino'da imzalanan ayrı bir anlaşma ile düzenlenmiştir. İkinci fark olarak Avrupa Sözleşmesi'nde evrensel bildirilde olduğu gibi hak ve özgürlüklerin sadece genel formüller halinde açıklanmasıyla yetinilmeyerek bunların mümkün olduğu kadar geniş ve somut bir biçimde tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu farklar iki belge arasındaki nitelik ayrılığından doğmaktadır. Sözleşme, bağlayıcılık niteliğinden yoksun bir ilkeler bildirisinden ibaret olmadığı ve burada belirtilen hakların uygulamada sağlanıp sağlanmadığının oldukça sıkı bir denetimden geçirilmesi söz konusu olduğu içindir ki, bunların hiç değilse başlangıçta hem biraz daha dar tutulması hem de denetime imkan verecek bir açıklıkla belirtilmesi gerekli görülmüştür. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en önemli özelliği, kapsadığı hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamak amacıyla getirdiği denetim mekanizmasında kendini gösterir. Bu mekanizma içinde 3 organ yer almaktadır. İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Mahkemesi, Bakanlar Komitesi. Şimdi bu organların kuruluş ve işleyişlerini kısaca gözden geçirelim. 2. Organlar. A. İnsan Hakları Komisyonu. Komisyon, her devletten bir kişi olmak üzere sözleşmeye taraf olan devletlerin sayısı kadar üyeden oluşur. Bugün taraf devletlerin sayısı 24'e ulaşmış olduğuna göre komisyonda 24 üyeden kuruludur. Üyeler Avrupa Parlamenterler Meclisi'ndeki ulusal grupların kendi ülkelerinden bir üyelik için gösterecekleri 3'er aday arasından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nce seçilirler. Görev süreleri 6 yıldır. Bu süre sonunda yeniden seçilebilirler. Komisyonun bağımsızlığını sağlamak için bazı kurallar getirilmiştir. Üyeler kendi devletlerinin temsilcisi olarak hareket etmezler. Sözleşmede belirtildiğine göre komisyona kişisel nitelikleriyle katılırlar. Her üye göreve başlamadan önce şeref, sadakat, tam tarafsızlıkla ve kendi vicdanına göre görevini yerine getireceğine dair ant içer. İnsan Hakları Komisyonu'nun değişik işlevleri vardır. Bunların bir bölümü gerçek anlamda yargısal değilse bile yargı benzeri, yarı yargısal bir niteliktedir. Bir bölümü ise siyasal ya da diplomatik bir nitelik taşır. B. İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ki bazen divan olarak da anılır, Avrupa Konseyi üyesi devletlerinin sayısı kadar yargıçtan kuruludur. Mahkemenin yetkisini tanımış olsun veya olmasın, konsey üyesi her devletten mutlaka bir yargıç bulunur. Örneğin Türkiye'nin mahkemenin yargı yetkisini tanımadığı dönemde de mahkemede bir Türk yargıç bulunmaktaydı. Yargıçlar, üye devletlerin gösterecekleri 3'er adaylık bir liste üzerinden Avrupa Parlamenterler Meclisi'nce 9 yıl için seçilirler. Komisyon üyeleri gibi mahkeme üyeleri de süreleri sonunda yeniden seçilebilirler. Yargıçların 3'te 1'inin her 3 yılda bir yenilenmesi gerekir. Mahkeme, önüne getirilen davaları incelemek üzere 9 yargıçtan oluşan daireler halinde çalışır. Eskiden daireler 7 üyeden oluşmaktayken 1 Ocak 1990 tarihinde yürürlüğe giren 8 numaralı ek protokolle getirilen bir değişiklikle üye sayısı 9'a çıkarılmıştır. Yakın zamana kadar sözleşmede yargıçların bağımsızlıklarını belirten bir hüküm bulunmamakla beraber bu husus onların yargısal bir organ olan mahkemede yaptıkları görevin doğal bir sonucu olarak kabul edilmekteydi. Yukarıda söz edilen 8 numaralı ek protokolle getirilen yeni bir hüküm bu noktayı açıklığa kavuşturmuş, yargıçların mahkemede kendi kişisel sıfatlarıyla yer alacaklarını ve görevleri süresince bağımsızlıkları, tarafsızlıkları veya bu görevin gerekleriyle bağdaşmayan görevleri üstlenemeyeceklerini belirtmiştir. C. Bakanlar Komitesi. Konsey üyesi devletlerin dışişleri bakanlarından oluşan Bakanlar Komitesi, esas itibariyle Avrupa Konseyi'nin hükümetler arası organıdır. Ancak sözleşme ile insan haklarının korunması bakımından kendisine çeşitli görevler verilmiştir. Bakanlar Komitesi, sözleşmenin getirmiş olduğu sistem içinde siyasal karar organı durumundadır. 3. Koruma mekanizmasının işleyişi. Sözleşmede sayılan insan haklarının çiğnenmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na iki türlü başvuru yolu öngörülmüştür. Bunlardan birincisi devletler arası başvuru, ikincisi de kişisel başvurudur. Devletler arası başvuru, sözleşmeye katılan bütün devletler için karşılıklı olarak tanınmıştır. Bir veya birkaç devlet, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmediği, başka deyişle insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle taraf devletlerden birini komisyona şikayet edebilir. 1956 ve 1957'de Kıbrıs sorunu dolayısıyla Yunanistan'ın İngiltere'yi, 1960'ta Avusturya'nın İtalya'yı, 1967'de İskandinav ülkeleriyle Hollanda'nın Yunanistan'ı, 1971'de İrlanda'nın İngiltere'yi, 1982'de de Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç ve Danimarka'nın Türkiye'yi şikayet edişleri gibi. Kişisel başvuruda ise bir kişi ya da kişiler topluluğu haklarının çiğnendiği gerekçesiyle bir devlet aleyhine komisyona başvuruda bulunabilir. Ancak bu hak sadece sözleşmede kişisel başvuru konusunu düzenleyen özel maddeyi, madde 25, resmen kabul etmiş bulunan devletlere karşı kullanılabilir. Bugünkü durumda Türkiye'de dahil olmak üzere sözleşmeye katılan devletlerin tümü bu yolu kabul etmiş bulunmaktadır. Kişisel başvurunun komisyonca kabul edilebilmesi için ilgili devletin bu hakkı kabul etmiş olmasının dışında ayrıca şu şartlar aranır. Başvuru konusunun sözleşme kapsamına girmesi, iç ulusal hukuktaki bütün başvuru yollarının tüketilmiş olması, bunun üzerinden 6 aydan fazla zamanın geçmemiş olması, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun, sözleşme hükümleriyle bağdaşmaz nitelikte ya da başvurma hakkının kötüye kullanılması niteliğinde olmaması, başvurunun komisyonca daha önce incelenmiş ya da başka bir uluslararası soruşturma ve çözüm yoluna sunulmuş bir meseleyle özde aynı olmaması. Bunlara ek olarak şikayette bulunan kişinin bir ihlalden şahsen zarar görmüş olması, başvuru konusu ihlalin de sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra meydana gelmiş olması gerekir. Bu şartların çoğu devletler arası başvuruların kabulü bakımından da geçerlidir. Komisyonun kendisine gelen bir başvuru karşısında yapacağı ilk iş bunun kabul edilebilir olup olmadığını araştırmak olacaktır. Öngörülen şartlardan herhangi birinin yerine getirilmemiş olması halinde başvuruyu kabul edilmez nitelikte sayar. Komisyonun başvuru hakkında verdiği karar kesindir. Bu karara karşı başka bir yere başvurulamaz. Halen komisyona bireyler tarafından yılda 3000 dolayında başvuru dilekçesi gelmektedir. Bu sayı giderek artıyor. Komisyonun bunların incelenmesinde büyük bir titizlik gösterdiği söylenebilir. İncelenen başvuruların ancak yaklaşık %8 ya da %10 kadarının kabul edilebilir nitelikte bulunması bunun bir göstergesi sayılır. Başvurunun kabul edilebilir bulunması halinde ikinci aşamaya geçilmiş olur. Bu aşamada komisyona ikili bir görev ya da rol düşmektedir. Bir yandan tarafların yazılı ve sözlü görüşlerini almak suretiyle olayların saptanmasına çalışılır. Taraflar ellerindeki kanıtları sunmaya, açıklamalarda bulunmaya, soruları cevaplandırmaya çağrılır. Bu arada duruşma ve yerinde inceleme yapılabilir. Tanıklar dinlenebilir. Burada komisyon adeta bir sorgu yargıcı gibi hareket eder. Ancak bütün bunlar olup biterken öte yandan da konuyu taraflar arasında dostça bir çözüme bağlama yollarını araştırır. Bu da onun ara bulucu ve uzlaştırmacı rolüdür ki daha çok diplomatik bir nitelik taşır. Taraflar arasında dostça bir çözüm bulunmuşsa mesele kapanmış demektir. 3 İskandinav ülkesiyle Fransa ve Hollanda'nın sözleşme hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle 1982 yılında Türkiye'ye karşı İnsan Hakları Komisyonu'na yapmış oldukları şikayetin taraflar arasında yapılan görüşmeler sonunda varılan anlaşma ile 7 Aralık 1985'te dostça çözüme bağlanmış olması bu yolun belirgin bir örneğini oluşturur. Böyle bir çözüm bulunmamışsa o zaman komisyon soruşturma ve uzlaştırmacılık dışında üçüncü bir görev yüklenir. Olayları saptayan ve sözleşmenin ihlal edilip edilmediğine ilişkin kendi görüşünü de belirten ayrıntılı bir rapor düzenleyerek bunu Bakanlar Komitesi ile ilgili devletlere gönderir. Raporun Bakanlar Komitesi'ne gönderilmesini izleyen 3 ay içinde ilgili devletlerin İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıyıp tanımamalarına göre 2 değişik durum ortaya çıkabilir. Eğer taraf devletler bu yetkiyi kabul etmişlerse bunlardan biri veya komisyon konunun karara bağlanması için mahkemeye başvurabilir. Bugünkü durumda kişilerin doğrudan mahkemeye başvurma yetkileri yoktur. Ancak 1990 yılı sonlarında üye devletlerin imzasına açılan 9 numaralı ek protokolün yürürlüğe girmesi halinde kişiler ve kişi toplulukları da konuyu mahkemeye götürebileceklerdir. Mahkeme ilk aşamada komisyon raporunun ve başka yazılı kanıt ve hukuki görüşlerin ışığı altında davayı inceler. Bundan sonra duruşma yapılır. Duruşmada komisyon temsilcisi ile davalı devlet ve davacının avukatları görüşlerini açıklar veya geliştirirler ve yargıçlar tarafından yöneltilen soruları cevaplandırırlar. Duruşmadan sonra gizli oturumda sözleşmenin ihlal edilip edilmediği konusunda oylama yapılır. Çoğunluğun görüşü mahkeme kararını oluşturur. Tam yargı yetkisiyle donanmış olan mahkemenin verdiği karar kesin ve bağlayıcıdır. Taraf devletler bu kararın gereğini yerine getirmekle yükümlüdürler. Mahkeme, zarar görmüş olan tarafa tazminat ödenmesine ve masrafların karşılanmasına karar verme yetkisine de sahiptir. Tarafların yargı yoluna gitmeyi kabul etmemiş olmaları halinde Bakanlar Komitesi'ne bir karar vermesi gerekecektir. Bakanlar Komitesi, İnsan Hakları Komisyonu'nun raporunu inceledikten sonra şikayet edilen devletin sözleşmeyle korunan insan haklarını çiğneyip çiğnemediği konusunu 3/2 çoğunlukla karara bağlar. Komite, sözleşmenin çiğnenmiş olduğuna karar verirse ilgili devletin alması gereken tedbirleri bildirir ve bunun için kendisine bir süre tanır. Belirtilen süre içinde gereken yapılmamışsa Bakanlar Komitesi ilk kararının gereğini yerine getirir ve İnsan Hakları Komisyonu'nun raporunu yayımlar. Suçlayıcı bir raporun Bakanlar Komitesi tarafından yayınlanması bir devletin açıkça kınanması anlamına gelir ki bu da uluslararası düzeyde oldukça ağır bir yaptırım sayılır. Bunun daha ötesinde atılabilecek adım, Avrupa Konseyi'nde alınacak siyasal bir kararla sözleşmeyi çiğneyen devletin konsey üyeliğinden çıkarılması olabilir. 4. Koruma mekanizmasının genel değerlendirilmesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği koruma mekanizmasını değişik açılardan değerlendirmek mümkündür. Önce şunu söyleyelim ki bu mekanizma, Birleşmiş Milletler çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası sözleşmelerdeki güvence sistemine oranla çok daha ileri ve daha etkin bir mekanizmadır. Avrupa Sözleşmesi'nin başlıca üstünlüğü, yargısal denetime yer vermiş olmasında kendisini gösterir. Daha önce de görmüş olduğumuz gibi, kişisel ve siyasal haklara ilişkin uluslararası sözleşmede bu nitelikte bir denetim mekanizması söz konusu değildir. Bu uluslararası alanda ilk defa atılmış önemli bir adımdır. Avrupa Sözleşmesi'nin ikinci temel özelliği de kişisel başvurma hakkını tanımış olmasıdır. Kişinin, bireyin, kendi devleti ya da başka bir devlet aleyhine uluslararası bir organ önünde doğrudan doğruya hakkını aramasına imkan veren mekanizma, taşıdığı bazı sınırlamalara rağmen uluslararası hukukta yeni bir dönem açan devrimci bir aşama niteliğini taşır. Seçimlik, opsiyonel bir prosedür olarak öngörülmüş olmakla beraber kişisel başvuru hakkının zamanla taraf devletlerin tümünce kabul edilerek yaygınlaşması da sözleşmenin etkinliğini artıran faktörlerden biri olmuştur. İdeal açıdan bakıldığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de insan haklarını koruma bakımından belki tam anlamıyla yeterli ve etkili bir sistem ortaya koymuş olmadığı ileri sürülebilir. Ancak şunu da söylemek gerekir ki uluslararası mekanizmalarda iç hukuktaki mekanizmaların etkinliğini ve yaptırım gücünü aramak hiç değilse bugün için gerçekçi bir yaklaşım sayılamaz.